Üçüncü ayrım.
Ve kendi düşüncelerini gerekirse kırık plak gibi tekrar tekrar yinelemeli ama yine de annesiyle duygusal bağlantısını korumalıdır. Bu noktada ne kadar çok şey söylesek yine de yetersiz kalır. Bağımsızlığa doğru atılacak başarılı adım vurkaç tavrıyla gerçekleştirilemez. Kısacası annesi yerinden kalkıp odasına çekildiğinde Maggie'nin sorunu henüz çözümlenmiş değildi. Maggie sadece ilk ailesinden ayrılığını sağlama sürecini başlatmıştı. Eğer yoluna devam edebilirse daha büyük bir bağımsızlığa ve benliği hakkında açıklığa kavuşacak, bu da tüm önemli ilişkilerini etkileyecek. Annesi de muhtemelen yeni bir etkileşim modeline girecek ve kendi yaşamını daha büyük bir duygusal olgunlukla sürdürecek. Maggie daha bağımsız bir benlik oluşturmanın getireceği huzursuzluk ve suçlulukla başa çıkabilecek mi? Yoksa annesinin tepkisi karşısında duygusal olarak gerileyip eskiden annesiyle yakınlıklarını korumalarını sağlayan bildik kavgalara geri mi dönecek? Top şimdi Maggie'de ve bu zorlu seçimi yapmak ona düşüyor. Birlikte farklı. Maggie eski modeli değiştirmeyi seçti. Arada bir başarısızlığa uğrayıp geçici olarak kavgaya, annesini eleştirmeye ya da kendini ilişkiden uzaklaştırmaya yöneldiği oldu. Ama her seferinde kendini toplayıp yoluna devam etti. Zaman geçtikçe bağımsızlığını suçlamadan ve kendini uzaklaştırmadan ilan etmeyi öğrendi. Böylece annesiyle yeni ve daha olgun bir ilişki kurdu. Yıllar boyunca süren kavgaları yüzünden konuşamadıkları konularda onunla konuşmaya başladı. Maggie annesine geçmişteki deneyimlerini, anneannesini, dedesini ve çocukluğunu sordu. Hatta eskiden tabu olarak görülen konularda tartışma başlattı. "Anne, ben doğduktan sonra böyle bir bunalıma girmenin sebebi neydi?" Maggie ve annesi aralarındaki etkileşimin sessizliğe, alaycılığa, kavgaya ve duygusal olarak uzaklaşmaya dayanması yüzünden kısıtlanan konuşma konularını genişletmişlerdi. Bu konuşmalar ilerledikçe Maggie annesinin eski kötü davranışlarını farklı bir açıdan görebiliyordu. Annesinin müdahaleciliğinin ve eleştirilerinin kızına yardım etme isteğinden ve ayrıca Maggie'yi kaybetme korkusundan kaynaklandığını anladı. Annesi de yardımcı ve yakın olmak için öneride bulunmak ya da eleştirmek dışında ne yapabileceği konusunda Maggie kadar şaşkındı. Ayrıca eski modelden vazgeçmeyi Maggie'nin de istemediğini sezmişti. Maggie onun kendi annesiyle aynı türde bir ilişki kurmuş olduğunu ve onunla yakınlığını sürekli kavgalarla koruduğunu öğrendi. Ya Maggie'nin babası? Pek çok baba gibi onun da en önemli özelliği hiç ortalıkta gözükmemesiydi. Maggie'nin babasıyla zaten mesafeli olan ilişkisi annesiyle boşanmalarından sonra iyice kesilmişti. Bunun nedeni biraz da söze dökülmemiş aile gelenekleri gereğince boşanma sırasında Maggie'nin annesinin müttefiki olmasıydı. Annesiyle özel yakınlığını eskisi gibi sürdürmesine gerek kalmayınca Maggie babasıyla da teke tek ilişki kurmak için uğraşmaya başladı. Bu kolay bir iş değildi. Çünkü yakın bir duygusal ilişki kurmak konusunda hem Maggie hem de babası büyük bir huzursuzluk yaşadılar. Maggie ona ilk kez yazmaya başladığında babası kendini daha da uzaklaştırarak tepki verdi. Bu kızının değişim yaratmasına karşı attığı adımlardan biriydi. Babasının eskisi gibi ol tepkileri şekil olarak farklı olmakla birlikte en az annesininki kadar çarpıcıydı. Ama Maggie sakin bir konum benimsemeyi başardı ve ona yazıp hayatındaki önemli olayları ve konuları anlatmaya devam etti. Annesiyle babası arasındaki kavgalar hala sürüyordu gerçi ama Maggie'nin yeni bağımsızlık düzeyi ikisinin arasındaki çatışmalardan uzak kalmasını sağlıyordu. Zamanla babasıyla ilişkisi de gelişip derinleşti. Annesi ve babası konusunda gerçekleştirdiği değişimlerin sonucu olarak Maggie bana gelmesine neden olan semptomlardan kurtuldu. Baş ağrıları geçti ve kocasına karşı cinsel açıdan daha istekli olmaya başladı. Ayrıca diğer ilişkilerinde de kendini daha açık ve iddialı hissetti. Maggie'nin harcadığı çaba etkisini gelecekteki kuşaklarda da gösterecek. Çocukları büyüdüğünde onlara bağımsızlık ve ayrılık hakkı tanımayı başaracak. Çünkü ilk ailemizden kazandığımız bağımsızlık düzeyini kendimizden sonraki kuşağa da geçiririz. Maggie bu değişimi gerçekleştirmeseydi ileride çocuklarına karşı aşırı ilgili ve tepkici olacaktı. Ya da büyüdüklerinde çocuklarına uzak olacaktı ki bu da zaten madalyonun diğer yüzüdür. Maggie bunun henüz farkında olmasa bile yaptığı şey aslında paranın satın alabileceği en iyi etkili ebeveynlik eğitimi. Kendi kişiliğimizi bulmak. Özerklik, ayrılık, bağımsızlık, benlik. Bunlar tüm psikoterapistlerin birincil değer ve hedef olarak benimsediği kavramlardır. Yardım için başvuran kadınlar da aynı şeyi düşünürler. Kendimi bulmak istiyorum. Gerçekte kim olduğumu ve ne istediğimi keşfetmek istiyorum. Diğer insanların beni onaylamalarını bu kadar umursamamak istiyorum. Yakın bir ilişki kurmak ama yine de kendim gibi olmayı sürdürmek istiyorum. En yakın ilişkilerimiz içerisinde ayrı bir benlik tanımlamak ve bu benliği korumak ilk ailemizle başlayan ama orada sona ermeyen bir iştir. Maggie gibi biz de hayatımızın tüm aşamalarında daha büyük bir bağımsızlık ve bununla birlikte daha büyük bir yakınlık ve birliktelik kapasitesi kazanmaya çalışabiliriz. Kendi aile ağacımızdaki kişilerle ilişkilerimizi yeniden incelemek büyük yararlar sağlayabilir. Çünkü bu alanda oluşturacağımız benlik diğer ilişkilerimizin yapısını da etkileyecektir. Yaşam boyu sürecek olan bu açık bir benlik oluşturma işinde öfkemiz iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Bir taraftan bütünlüğümüzü ve öz saygımızı korumamızı sağlar. Maggie'nin annesine karşı öfkesi eski ilişki modelinden huzursuzluk duyduğunu ve bu modeli değiştirmesi gerektiğini gösteren bir işaretti. Ama gördüğümüz gibi öfkeyi açığa vurmak öfkenin işaret ettiği sorunu çözmez. Maggie'nin kendi özgül kişiliğini bulma konusunda gösterdiği başarı, annesine ve babasına kendisiyle ilgili şeyleri açıkça suçlamadan anlatmasına ve bu süreç boyunca onlarla duygusal bağını korumasına bağlıdır. Maggie'nin ayrıca konumunu ısrarla ve sükunetle koruması, önemli bir ilişkide daha özel bir konum benimsememizde kaçınılmaz olarak karşılaştığımız karşı adımlarla ve eskisi gibi ol tepkilerle mücadele etmesi gerekmiştir. İnsanın benliğini ve bağımsızlığını kazanması için gereken şey budur. Ve bu başka şeylerin yanı sıra öfkeli olduğumuzda başarılması zor olan özel bir konuşma tarzı ve açıklık düzeyi gerektirir. Bölüm 5. Öfkeyi rehber edinerek kullanmak. Daha açık bir benliğe giden yol. Öfkeyi ben mesajlarına dönüştürme fikriyle ilk kez Thomas Gordon'ın en iyi satan kitaplar listesine giren Parent Effectiveness Training, Etkili Ebeveynlik Eğitimi adlı kitabını okurken karşılaştım. Bu kuramı ilk kez uygulamaya soktuğum zamanı hala hatırlarım. Mutfakta bulaşıkları yıkarken o sırada 3 yaşında olan oğlum Matthew'un mutfak masasında oturmuş keskin bir bıçakla elma soymakta olduğunu gördüm. Onunla aramızda şöyle bir konuşma geçti. Ben, Matthew o bıçağı hemen bırak elini keseceksin. Matthew, hayır bırakmayacağım. Ben, öfkelenerek, evet bırakacaksın. Matthew, benden de çok öfkelenerek, hayır bırakmayacağım. Ben yüksek sesle, evet bırakacaksın, bıçağı hemen bırak. Matthew, hayır. Güç savaşının giderek şiddetlendiği bu noktada ben mesajları hakkında okuduklarımı hatırladım. Her sen mesajı, söz gelimi elini keseceksin, bir ben mesajına dönüştürülebilirdi. Bu kişinin kendisi hakkında suçlama içermeyen bir bildirimdir. Bu nedenle konuşmayı şöyle sürdürdüm. Bu kez öfkelenmeden. Matthew dedim, seni elinde o keskin bıçakla gördüğümde korkuyorum. Elini kesmenden endişeleniyorum. Bu noktada Matthew duraksadı. Gözlerimin içine baktı ve sakin bir sesle. Bu senin sorunun dedi. Hemen şu karşılığı verdim. Çok haklısın. Korkmak gerçekten benim sorunum ve şu anda elinden bıçağı alarak bu sorunu halledeceğim. Ve bıçağı aldım. Matthew'un bıçağı kolayca, yani her zamankinin tersine öfkelenmeden, direnmeden ya da gururu kırılmadan vermesi oldukça ilginçti. Bıçağı ondan alıyordum çünkü endişelenmiştim ve annelik otoritemi bunun için kullanıyordum. Sorun benimdi, ben korkuyordum ve duygularımın sorumluluğunu üstleniyordum. Daha sonra Matthew'un gittiği Montessori Anaokulu'nda bir aydır bıçakla elma soyduğunu öğrendim. Ama önemli olan bu değildi. Önemli olan benim, elini keseceksin cümlesinden geleceği bildiren kristal kürem mi vardı sanki? Bu benim sorunum cümlesine geçebilmemdi. Tabii ki herkes her an serin kanlı ben mesajlarıyla konuşamaz. Üniversite yıllarından beri kullandığım o çok sevdiğim seramik fincanı kırdığında tabii ki kocama "Biliyor musun canım, fincanı kırdığında içimden öfkelenmek ve sinirlenmek geliyor. Bir dahaki sefere daha dikkatli olursan sevinirim." demedim. Bunun yerine ona sövüp saydım ve küçük bir patlama yaşadım. Kocam benden özür diledi ve birkaç dakika içinde aramız yeniden düzeldi. Tüm bu durumlarda ben mesajlarını kullanmak iyi olmayabilir. Eğer amacımız öfkeli olduğumuzu göstermekse bunu kendi kişisel tarzımızla yapabiliriz ve bu tarzımız işe yarayabilir ya da en azından kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Ama eğer amacımız önemli bir ilişkideki eski modeli kırmak ve veya tüm ilişkilerimize yansıtabileceğimiz daha güçlü bir benlik geliştirmekse, öfkemizi kendi benliğimiz hakkında açık ve suçlama içermeyen bildirimlere dönüştürmeyi öğrenmemiz büyük önem taşır. Sen iletimlerini benim hissettiğim iletişimlerine dönüştürmeyi öğreten pek çok kitap ya da kararlılık eğitimi kursları var. Dinlemeyi bilmiyorsun yerine söylediklerim duyulmuyor demek yapıcı diyalog kurma olasılığını tabii ki arttıracaktır. Maggie'nin annesiyle ilişkisini değiştirmesi buna iyi bir örnekti. Ama iletişimlerimizi yapılandırmak işin sadece küçük bir kısmıdır. Biz kadınlar için asıl önemli konu iletecek açık bir bene sahip olmamamız ve benliğimizi tanımlamaya ve sahip çıkmaya başladığımızda aldığımız yoğun olumsuz tepkilerdir. Kadınlar açık bir bene sahip olmanın ilişkiyi tehdit etme ya da önemli birini yitirme anlamına gelmesinden korkarlar. Bu yüzden de öfkemizi ilişkilerimizdeki ben hakkında daha açıkça düşünmek için kullanmak yerine öfkeliyken sahip olduğumuz kişisel açıklığı da bulandırabiliriz. Ve bunu sadece kendi çatımızın altında bize yakın insanlarla değil, iş yerindeki çalışma arkadaşlarımızda yaparız. Karen'ın açık bir ben oluşturmakta yaşadığı sorun, iş yerinde iyi kız kategorisine giren pek çok kadına tanıdık gelecektir. Öfkeden gözyaşına. Karen geriye kalan çalışmalarının tamamı erkeklerden oluşan bir şirkette hayat sigortası satan iki genç kadından biriydi. İşindeki ilk yılının ardından patronundan onu çok tatmin edici başarı düzeyine yerleştiren bir değerlendirme aldı. Karen'ın bakış açısına göre ise kendi çalışması üstün kategorisine giriyordu. Nesnel ölçütlere bakıldığında Karen'ın satışlarının en üst düzeyde olduğu görülmekteydi. Bu değerlendirme Karen için çok önemliydi. Çünkü ancak üstün kategorisine giren elemanlar özel bir ücret artışı alıyor ve eyalet dışındaki seminerlere gönderiliyorlardı. Karen ise eski kocasından çok az mali destek alarak iki çocuk yetiştirmeye çalışıyordu. Paraya ihtiyacı vardı ve işinde ilerlemesini sağlayacak eğitim fırsatlarından yararlanmak istiyordu. Karen grup psikoterapisinde öyküsünü gözleri yaşararak anlattı. "Çok incindim," diyordu. "Bu haksızlık. Ne yapmayı düşündüğünü sorduğumuzda da sadece hiçbir şey," dedi. "Gürültü koparmaya değmez." Grup üyelerinden biri "Öfkeli değil misin?" diye sordu. Karen "Neden öfkeleneyim ki?" diye yanıt verdi. "Öfkelenmek ne işime yarar ki? Sadece işleri daha da kötüleştirir." Bunlar beklendiği gibi Karen'ın öfkesini ciddiye almaktan kaçınmak için söylediği sözlerdi. Karen diğer grup üyelerinin yardımıyla en sonunda öfkesini kabullendi ve patronuyla bu durumu konuşacak cesareti topladı. ona neden daha iyi bir değerlendirme hak ettiğini söyleyerek iyi bir başlangıç da yaptı. Patronu önce onu dikkatle dinler göründü ama bir süre sonra savunuya geçip Karen'ın görüşlerine ne değer vermediğini belli etti. Karen konuşmasını bitirdiğinde onun belirtmiş olduğu geçerli kanıtları bir kenara attı ve çalışmasında gördüğü bazı sorunlar üzerinde yoğunlaştı. Bu sorunlar gerçek olsa da çok önemli değillerdi ve Karen'ın üstün değerlendirmesini hak edip etmediği konusuyla bir ilgileri yoktu. Patron, ofisteki diğer kişilerin onu biraz sinirli olduğunu düşündüklerini ekledi. Karen, ne demek istiyorsunuz diye sordu. Bu belki kişisel bir konu olabilir ama bazı insanlarla işinize gerektiği kadar bağlı olmadığı izlenimini veriyorsunuz. Bu noktada Karen'ın gözleri yaşlarla doldu. Ağlamamak için kendini güç tutarak "Bunu anlamıyorum," dedi. Ardından iki çocuk yetiştirmek ve tam günlük bir işte başarılı olmak için bunca çaba harcadıktan sonra biraz takdir görmek istediğini belirtti. Karen'ın sakin kararlılığının yerini gözyaşları ve incinme almıştı. Patronu da savunudan babacan bir ilgiye geçti. Karen'a işi için büyük bir potansiyel vaat ettiğini ve bekar bir anne olmanın ne kadar güç bir şey olduğunu anladığını söyledi. Görüşme Karen'ın boşanmasından bu yana yaşadığı duygusal sorunları aktarması ve patronunun onu sempatiyle dinlemesiyle sona erdi. Değerlendirme konusunda ne Karen başka bir şey söyledi ne de patronu. Karen iş yerinden patronunu kendisinden uzaklaştırmadığı ve görüşme böyle sıcak bir sonuca ulaştığı için rahatlamış hissederek çıktı. Bir sonraki grup terapisi seansında olanları anlattıktan sonra sözlerini şöyle noktaladı. Görüyorsunuz ya, onunla yüzleşmenin bir anlamı yok. Dinlemeyi bilmiyor. Zaten değerlendirmede o kadar önemli değil. Doğrusunu söylemek gerekirse bu benim için o kadar büyük bir anlam taşımıyor. Ama grubun diğer üyeleri işin peşini bu kadar çabuk bırakmadılar ve Karen'ı kendi belirsizliğiyle yüzleşmeye zorlayan sorular sordular. Karen'ın işe bağlılığını sorgulayan ve patrona onun biraz sinirli olduğunu söyleyen diğer kişiler kimdi? Karen kendisini eleştirenlerin kim olduklarını bilmiyordu. Biraz sinirli ne anlama geliyordu? Karen emin değildi. Kişiliğimle ya da karakterimle ilgili bir şey. Üstün değerlendirmesini almak için tam olarak ne yapması gerekiyordu? Karen bunu da bilmiyordu. Karen patronunun savunuya geçmesi karşısındaki konumunu yeniden belirtememiş, bunun yanı sıra aralarındaki sorunu da açıklığa kavuşturamamıştı. İş yerinde beni eleştirenler kim? Ya da kişilik sorunlarım konusunda biraz daha açık olabilir misiniz? Ya da üstün değerlendirmesine girmek için tam olarak ne yapmalıyım türünden sorular sormamıştı. Karen'ın patronunun eleştirilerine karşı verdiği duygusal tepki, sormak ve söylemek istediği şeyler konusundaki düşüncelerini bulanıklaştırmıştı. Akıl karmaşası, söylenecek söz bulamama ve kendini yeterince akıllı hissetmeme, kadınların kendi adlarına mücadele verirken yaşadıkları yaygın tepkilerdir. Sadece öfkeden ve kavgadan korkmayı öğrenmekten öte, böyle bir şeyi yapmanın farklılığımızı açığa çıkaracağını, diğer insanı huzursuz edeceğini ya da yalnız kalmamıza yol açacağını düşündüğümüz durumlarda kesin sorular sormaktan ya da açık sözler söylemekten kaçınırız. Karen, patronumdan çekiniyorum diyordu. Bu aslında sadece bir bahane. Aslında Karen kendi savunusunu olgun ve kesin bir şekilde ele alarak önemli bir ilişkide tekneyi sarsmaktan korkuyor. Gözyaşları ve patronun babacan ya da sırdaş rolü oynamasına izin vermesi aslında onun bir tür bilinçsizce statükoyu yeniden kurma ve ilk baştaki itiraz eden konumunun getirdiği ayrılık için özür dileme çabasıydı. Karen'ın gözyaşları ayrıca patronuna suçluluk hissettirme amacını taşıyor olabilirdi. Beni nasıl incittiğinizi görüyor musunuz? Nerede durdukları konusunda kesin bir bildirimde bulunmalarını engelleyen kadınların sık sık başvurdukları bir yoldur bu. Karen, ama artık öfkeli değilim diyordu. Bunun benim için bir anlamı kalmadı. Karen tabii ki hala öfkeliydi. Sadece bunu fark etmiyor, haksızlıklara boyun eğdiğimizde ya da kendimiz pahasına diğer bir insanı koruduğumuzda öfke duymamız kaçınılmazdır. Kara'nın öfkesini inkar etmesinin ve kendi konumunu savunmada başarısız olmasının bir bedeli vardı. İş yerinde kendini yorgun ve isteksiz hissetmeye başladı. Değerlendirmeden 2 hafta sonra önemli bir başvuru dosyasını yanlış yerleştirdi ve ciddi bir azar işitti. Bu kendi kendini sabote edici hareket, belki de patronun ona hak ettiği ödülü vermediği görüşünü kararlılıkla savunmaktansa üstün değerlendirmesini gerçekten hak etmeyen kötü çocuk rolünü üstlenmek için bilinçsizce yapılan bir hareketti. Öfkeyi inkar etmek, harekete geçen bilinçaltı. İş yerinde bir yüzleşme başlatıp sonra öfkenizi gözyaşlarına, özür dilemelere, suçluluk duygusuna, karmaşaya ya da öz eleştiriye dönüştürdüğünüz hiç oldu mu? Karen'ın davranışı evrensel olmasa bile pek çok kadına tanıdık gelebilir. Bazılarımızın kendi öfkesini reddedip en değerli özelliklerimizden biri olan açıklığı feda etmesine yol açan bilinçaltı nedenleri nasıl da iyi anlayabiliriz. Yıkıcılık korkusu. Karen'ın konumunu patronuna karşı ısrarlı bir biçimde savunamaması özel ilişkilerinde de yaşadığı bir modeldi. Bunu kendine buzdağının tepesini gösterecek bir cümleyle açıklıyordu. Çekiniyorum. Otorite karşısında doğru dürüst düşünemiyorum. Sanırım kendi düşüncelerime inancım yok. Karen fikirleri başkaları tarafından onaylanmadığında gerçekten güvenini kaybediyordu. Ama bu güvensizlik aslında daha ciddi bir sorunu örtmekteydi. Karen kendi toplumunun haklılığını kabul etmekten korkuyordu. Çünkü bunu yaptığında kendi savunusunu sürdürmek zorunda kalacaktı. Bu da onu patronunun öfke ve hoşnutsuzluğunun hedefi haline getirebilirdi. Bunun ardından Karen'ın deyişiyle gerçek bir kavga çıkabilirdi. Bu fikir Karen'ı iş yerinde güçlüklerle ya da huzursuzluklarla karşılaşma ve hatta kovulma olasılığı gibi gerçekçi nedenlerden dolayı korkutuyordu. Kavga etmek Karen ile patronu arasındaki gerilimi tabii ki tırmandıracak ve patronunun onu dinlemesini daha da güçleştirecekti. Ama bu gerçek nedenler bir yana, Karen'ın bilinç altında başka bir korku vardı. Kavga etmek. O güne dek ortaya çıkmamış yıkıcı potansiyelini açığa çıkarabilirdi. Öfkesinin denetimini yitirirse her şeyi yıkabilir miydi? Karen öfkesini tamamen açığa dökmenin iş yerinin yanıp kül olmasına yol açacağını düşünüyor gibiydi. Ayrıca pek çok kadın gibi o da öfkesini denetimli, dolaysız ve etkili bir şekilde ifade etmekte deneyimsizdi. Karen'ın kendi yıkıcılığı ve erkeklerin alınganlığı konusunda korku duyması şaşırtıcı değil. Erkeklik ve kadınlık tanımlarımız, kadınların erkekler için tehdit etmeyen yardımcılar ve ego geliştiriciler olması gerektiği şeklindedir. Aksi takdirde erkekler kendilerini hadım edilmiş ya da güçsüzleşmiş hissederler. Burada Karen için sorun, bu akıl dışı korkunun yüksek bir bedelinin olmasıydı. Karen kavgadan kaçınmanın ötesinde kendi görüşüne sahip çıkmaktan, diğerlerinden açıklama talep etmekten ya da kendi isteklerini belirtmekten de kaçınıyordu. Çünkü bütün bunlar diğerlerini incitebilecek ya da yok edebilecek potansiyel olarak yıkıcı eylem kategorisine giriyordu.